Ayrım 11. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, sayfa 164. Emin'in görünüşü ve lokantada daha birçok insan olması kadar, bu da oradaki atmosfer de bana bir ölçüde rahatlık verdi. Java'daki Resi ya da Panama'daki Fidel gibi insanların bana dostça yaklaşmalarına alışmıştım ve bunu hem bir övgü hem de bir fırsat olarak kabul ediyordum. Ziyaret ettiğim yerler beni hep büyülediği için diğer Amerikalılardan farklı göründüğümü biliyordum. Kültürlerine gözünüzü, kulağınızı ve kalbinizi açarsanız insanların size çok çabuk ısındıklarını keşfetmiştim. Emin bana Yeşeren Çöl 1. Flowering Desert, çevirenin notu. Projesini bilip bilmediğimi sordu. B. Şah, çöllerimizin bir zamanlar verimli ovalar ve zengin ormanlar olduğuna inanıyor. En azından öyle olduğunu iddia ediyor. Teorisine göre Büyük İskender zamanında bu topraklardan beraberlerinde milyonlarca keçi ve koyun olan büyük ordular geçmiş. Hayvanlar tüm otları ve diğer bitkileri yemiş. Bu bitkilerin yok olması bir kuraklığa yol açmış ve sonuçta bütün bölge çöle dönüşmüş. Şaha göre şimdi tek yapmamız gereken milyonlarca ağaç dikmek. Ondan sonra da hop yağmurlar geri gelecek ve çöl yeniden yeşerecek. Tabii bu arada milyonlarca dolar harcamamız gerekecek. Küçümser bir şekilde gülümsedi. Sizinkisi gibi şirketler çok büyük karlar elde edecekler. Bu teoriye pek inanmıyorsunuz gibi geliyor bana. Çöl bir semboldür. Onu yeşertmek tarımdan çok daha fazlasını içerir. Garsonlar çok güzel sunulmuş İran yemekleriyle dolu tepsilerle geldiler. İznimi aldıktan sonra Emin değişik tepsilerden birkaç çeşit seçti, sonra bana geri döndü. Cesaretimi mazur görürseniz Bay Perkins, size bir soru. Kendi yerli insanlarınızın, Kızılderililerin kültürlerini yok eden nedir? Bunda açgözlülük ve daha iyi silahlar da dahil birçok etkenin rolü olduğunu söyledim. Evet doğru, bunların tümü ama hepsinden daha fazla çevrenin yok edilmesini indirgenemez mi? Sonra bana ormanlar ve yaban öküzü gibi hayvanların yok edilip insanların kendileri için ayrılan arazilere götürüldükten sonra kültürü oluşturan temellerin çöktüğünü anlattı. İşte burada da aynısı oluyor dedi. Çöl bizim ortamımızdır. Yeşeren Çöl projesi bizim temel yapımızın yok olması tehdidini getiriyor. Bunun olmasına nasıl izin veririz? Ona bildiğim kadarıyla bu projenin ardındaki fikrin kendi insanlarına ait olduğunu söyledim. Alaycı bir gülümsemeyle bana bu fikrin Birleşik Devletler Hükümeti tarafından Şah'ın kafasına sokulduğunu ve Şah'ın bu hükümetin sadece bir kuklası olduğunu söyledi. Gerçek bir İranlı böyle bir şeye asla izin vermez dedi Emin. Sonra da insanları Bedevileriyle çöl arasındaki ilişki hakkında uzun bir söyleme girişti. Birçok şehirleşmiş İranlının tatillerini çölde geçirdikleri gerçeğini vurguladı. Bütün aileyi alacak büyüklükte çadırlar kurup bir hafta veya daha uzun bir süre içinde yaşıyorlardı. Ben, insanlarım, çölün bir parçasıyız. Şah'ın o demir yumruğuyla yönettiğini iddia ettiği insanlar çölden değiller. Çöl biziz. Ondan sonra bana çöldeki deneyimleriyle ilgili öyküler anlattı. Gece bittiği zaman beni o büyük duvarlardaki minik kapıya kadar geçirdi. Taksim dışarıda bekliyordu. Elimi sıktı ve onunla geçirdiğim zaman için bana teşekkür etti. Genç yaşımı ve açık sözlülüğümü bir daha dile getirdi ve böyle bir konumda olmamın kendisine gelecek için ümit verdiğini ekledi. Sizin gibi birisiyle vakit geçirmiş olmaktan dolayı son derece memnunum. Elimi tutmaya devam ediyordu. Sizden sadece bir iyilik daha isteyeceğim. Bunu laf olsun diye istemiyorum. Ama bu akşam beraberce geçirdiğimiz zamandan sonra sizin için de anlamlı olacağını bildiğim için söylüyorum. Bundan kazanacağınız çok şey olacak. Sizin için yapabileceğim nedir? Sizi çok yakın bir arkadaşımla, kralların kralı hakkında çok şeyler söyleyebilecek birisiyle tanıştırmak istiyorum. Sizi şaşırtabilir ama sizi temin ederim, onunla buluşmakla vaktinizi boşa harcamış olmayacaksınız. 19. Istırap içindeki bir adamın itirafları. Birkaç gün sonra Emin beni arabayla Tahran'ın dışına çıkardı. Tozlu ve yoksul bir gecekondu mahallesinden ve eski bir deve yolundan geçip çölün kıyısına geldik. Güneş arkamızda batarken arabayı palmiyelerle çevrili çamurdan yapılmış bir grup küçük kulübenin yanında durdurdu. Marco Polo'dan yüzlerce yıl geriye giden çok eski bir vaha diye açıkladı. Önümden kulübelerden birine doğru yürüdü. İçerideki adamın sizin en saygın üniversitelerinizden birinden doktora derecesi vardır. Biraz sonra göreceğiniz nedenlerden ötürü isimsiz kalması gerekiyor. Ona doktor diyebilirsiniz. Ahşap kapıyı vurduğu zaman içeriden boğuk bir yanıt geldi. Emin kapıyı itip içeriye girmem için işaret etti. Sadece köşedeki alçak bir sehpanın üzerindeki bir yağ lambasıyla aydınlatılmış, penceresiz, küçük bir odaydı. Gözlerim alıştığı zaman toprak zeminin İran halılarıyla kaplı olduğunu gördüm. Sonra bir adamın bulanık silüeti belirmeye başladı. Lambanın önünde yüz hatlarını gizleyecek bir şekilde oturmuştu. Sadece battaniyelere sarılmış olduğunu ve başının etrafına bir şeyler sarmış olduğunu seçebiliyordum. sehpa dışında odadaki tek eşya olan bir tekerlekli sandalyede oturuyordu. Emin, halının üzerine oturmamı işaret etti. Gidip adamı yumuşak bir şekilde kucaklarken kulağına birkaç kelime fısıldadı. Sonra da dönüp yanıma oturdu. Size Bay Perkins'ten bahsetmiştim dedi. Her ikimiz de sizi ziyaret etme fırsatı bulduğumuz için onur duyuyoruz efendim. Bay Perkins, hoş geldiniz. Alçak ve boğuk bir sesle, neredeyse aksansız bir şekilde konuşuyordu. Daha iyi duyabilmek için öne doğru eğildim. Önünüzde iflas etmiş bir adam görüyorsunuz dedi. Her zaman böyle değildim. Bir zamanlar ben de sizin gibi güçlüydüm. Şah'ın yakın ve güvenilir bir danışmanıydım. Uzun bir duraklama oldu. Şahların şahı, kralların kralı. Ses tonu kızgından öte üzüntülü gibi geldi. Dünya liderlerini çoğunu şahsen tanıyordum. Eisenhower, Nixon, De Gaulle. Hepsi de bu ülkenin kapitalist cepheye geçmesinde yardımcı olmam konusunda bana güveniyordu. Şah, öksürük de olabilecek ama bana gülüş gibi gelen bir ses çıkardı ve ben de Şah'a güveniyordum. Dediklerine inanıyordum. İran'ın verdiği sözü yerine getireceğine ve İslam dünyasını yeni bir çağa götüreceğine emindim. Şah'ın benim yerine getirmek için doğduğumuza inandığımız görevi yerine getirmesi hepimizin kaderi gibi görünüyordu. Battaniye yığını kıpırdadı. Tekerlekli sandalye buzlar gibi bir ses çıkartıp hafifçe döndü. Artık adamın yüzünü, profilini görebiliyordum. Tıraşsız sakalı ve o anda fark ettim, profilin düzlüğü, burnu yoktu. Bir anda ürperdiğimi hissedip nefesimi tuttum. Çok hoş bir manzara değil, öyle değil mi Bay Perkins? Ne yazık ki aydınlıkta göremiyorsunuz. Gerçekten grotesk bir manzara. Yine boğuk bir gülme sesi geldi. Ama sizin de anlayacağınız gibi isimsiz olarak kalmalıyım. Tabii ki eğer uğraşırsanız kim olduğumu bulabilirsiniz. Ama o zaman da ölmüş olduğumu öğrenebilirsiniz. Resmi olarak ben artık yokum. Ama denemeyeceğinize eminim. Benim kim olduğumu bilmemeniz siz ve aileniz için daha hayırlı. Şahın ve Savak'ın kolu uzundur. Sandalye vızlayarak eski konumuna döndü. Sanki o profili görmemem yapılan vahşeti de ortadan kaldırıyordu. Rahatladığımı hissettim. O zamanlar bazı İslam kültürlerinde var olan bu adeti bilmiyordum. Toplumun veya onun liderlerinin şeref veya haysiyetlerini leke düşürdüklerine inanılan bireyler burunları kesilerek cezalandırılıyorlardı. Böylece bu adamın yüzünün de açıkça gösterdiği gibi hayat boyu damgalanıyorlardı. Bay Perkins, eminim sizi neden buraya davet ettiğimizi merak ediyorsunuzdur. Tekerlekli sandalyedeki adam cevabını beklemeden devam etti. Gerçek şu ki kendine kralların kralı diyen bu adam aslında şeytanın ta kendisi. Babası sizin CIA'niz tarafından ve ne yazık ki benim de yardımımla Nazi işbirlikçisi olduğu iddiasıyla tahttan indirildi. Sonra da Musaddık rezaleti oldu. Bugün ise şahımız kötülük konusunda Hitler'i bile geride bırakma yolunda ilerliyor. Bunu da hükümetinizin bilgisi ve desteğiyle yapıyor. Neden bu diye sordum. Çok basit. O sizin Orta Doğu'daki tek gerçek müttefikiniz ve endüstri dünyası da petrol ekseni yani Orta Doğu etrafında döner. Ha, tabii bir de İsrail var ama o da aslında sizin için bir artı olmaktan çok ayak bağlıyor. Üstelik orada petrol de yok. Politikacılarınız Yahudi oylarını yetiştirip kampanyalarını finanse etmek için onların parasını almak zorundalar. Onun için korkarım İsrail'e muhtaçsınız. Ancak anahtar İran'dır. Sizin Yahudilerden bile daha güçlü olan petrol şirketlerinizin bize ihtiyacı var. Şahımıza ihtiyacımız var. Ya da öyle olduğuna sanıyorsunuz. Aynı Güney Vietnam'ın ahlaksız liderlerine ihtiyacınız olduğunu sandığınız gibi. Aksini mi söylüyorsunuz? İran, Vietnam'ın eşleri mi? Potansiyel olarak çok daha kötü. Aslında bu şah çok daha uzun bir süre dayanamaz. İslam dünyası ondan nefret ediyor. Sadece Araplar da değil, her taraftaki Müslümanlar, Endonezya, Birleşik Devletler ama en çok da kendi İran halkı. Bir çarpma sesi geldi ve sandalyesinin yanında vurduğunu fark ettim. O kötü biri. Biz İranlılar ondan nefret ediyoruz. Sonra bir sessizlik oldu. Sanki tüm bunlar onu yorup takatsiz bırakmış gibiydi. Sadece derin nefes alışlarını duyabiliyordum. Doktor Mollalara çok yakındır dedi. Emin sakin ve alçak bir sesle. Buradaki dini gruplar arasında büyük bir dalgalanma var ve bu Şah'ın kapitalizminden çıkar sağlayan ticari kesimdeki bir avuç insan hariç tüm ülkeye yayılmış durumda. Söylediklerinize inanıyorum dedim. Ama buraya yapmış olduğum 4 ziyaret sırasında böyle bir şeye tanık olmadığımı da söylemek zorundayım. Konuştuğum herkes Şah'ı sevip ekonomideki yükselişten memnun gibi görünüyor. Farsça bilmiyorsunuz dedi Emin. Sadece bu işten en çok çıkarı olanlar tarafından söylenenleri duyuyorsunuz. Birleşik Devletler'de veya İngiltere'de okumuş olanlar sonunda Şah için çalışırlar. Doktor bir istisnadır. Bir süre söyleyeceklerini tartar gibi durakladı. Basınınız için de aynı şey geçerli. Onlar da sadece Şah'ın yakınları ve onun çevresindeki birkaç kişiyle konuşuyorlar. Tabii basınınızın büyük bir bölümü de petrol tarafından yönetiliyor. Onlar da duymak istediklerini duyup reklam verenlerin okumak istediklerini yazıyorlar. Tüm bunları size niye anlatıyoruz Bay Perkins? Doktorun sesi sanki konuşmak için gösterdiği gayret ve duygular bu buluşma için toplayabildiği enerjiyi tüketmiş gibi daha da boğuklaşmıştı. Çünkü sizi buradan gitmeniz ve şirketinizi de ülkemizden uzak durmak konusunda ikna etmeniz için inandırmaya çalışıyoruz. Burada çok para kazanacağınızı zannetseniz bile bunun bir hayal olduğu konusunda sizi uyarmak istiyoruz. Bu hükümet uzun süre dayanmayacak. Elini yine sandalyesine vurdu ve onun yerine gelecek olan size ve sizin gibileri acımayacaktır. Paramızı alamayacağımızı mı söylüyorsunuz? Doktor bir öksürük nöbetine tutuldu. Emin yanına gidip sırtını ovdu. Doktorun öksürmesi geçince onunla Farsça bir şeyler konuştu ve sonra da sandalyesine geri döndü. Bu görüşmeyi bitirmek zorundayız dedi Emin. Sorunuzun cevabı da evet, paranızı alamayacaksınız. Tüm işi yapacak, sonra da paranızı alma vakti gelince Şah gitmiş olacak. Dönüş yolunda Emin'e onun ve doktorun neden Mayne'i öngördükleri bu finansal felaketten kurtarmak istediklerini sordum. Aslında şirketinizin iflas ettiğini görmek bizi mutlu ederdi. Ama onun yerine İran'dan gitmenizi tercih ederiz. Sizinki gibi tek bir şirketin bile gitmesi bir akımı başlatabilir. Umudumuz o. Burada bir kan gölü istemiyoruz ama Şah mutlaka gitmeli ve bunu kolaylaştıracak her şeyi denemeye hazırız. Onun için de henüz vakit varken Bay Zambotti'nizi buradan çıkmaya ikna etmeniz için Allah'a dua ediyoruz. Neden ben? Akşam yemeğimiz sırasında Yeşeren Çöl Projesi'nden konuşurken gerçeğe açık olduğunuzu anlamıştım. Hakkınızdaki istihbaratımızın doğru olduğunu, iki dünya arasında ortada kalmış birisi olduğunuzu biliyordum. Benim hakkımda gerçekten ne kadar şey bildiğini merak etmeden duramadım. 20. Bir Kralın Düşüşü. 1978 yılında bir akşam Tahran Intercontinental Oteli'nin lobisindeki lüks barda yalnız başıma otururken omzumda bir el hissettim. Dönüp baktığımda karşımda takım elbiseli iri yapılı bir İran duruyordu. John Perkins, beni hatırlamıyor musun? Eski futbol oyuncusu hayli kilo almıştı ama o sesi tanımamak mümkün değildi. 10 yıldan uzun süredir görmediğim Middlebury'den arkadaşım Ferhat'tı. Kucaklaşıp oturduk. Kısa süre içinde benim ve işim hakkında her şeyi bildiği ortaya çıktı ve kendi işi hakkında konuşmak istemediydi. Sade'de gelelim dedi ikinci biralarımızı ısmarlarken. Yarın Roma'ya uçuyorum. Ailem orada oturuyor. Aynı uçağa senin için de bir bilet aldım. Burada işler sarpa soruyor. Acele çıkman lazım. Bir uçak bileti uzattı. Söylediklerini ciddiye aldım. Roma'da Ferhat'ın ailesiyle bir akşam yemeği yedik. Babası bir zamanlar Şah'ın hayatını kurtarmak için bir suikastçı mermisinin önüne kendini atan İranlı emekli general, eski patronun hakkındaki hayal kırıklığından söz ederek son yıllarda Şah'ın gerçek yüzünü, küstahlığını ve açgözlülüğünü gösterdiğinden söz etti. Orta Doğu'da hüküm süren nefretten ABD politikalarını, özellikle de Amerika'nın İsrail'i ahlaksız liderleri ve zorba hükümetleri desteklemesini sorumlu tutan general, Şah'ın da birkaç ay içerisinde gideceğini tahmin ediyordu. Biliyorsunuz dedi, bu isyanın tohumlarını siz 1950'lerin başlarında Musaddık'ı devirdiğin zaman attınız. O zaman benim gibi siz de bunun çok akıllıca olduğunu düşünmüştünüz ama şimdi başımıza bela oluyor. A. Dedikleri beni şaşkına çevirmişti. Emin ve doktordan da benzer şeyler duymuştum ama bunları bir de bu adamdan işitmek olaya yeni bir boyut kazandırıyordu. Gerçi artık herkes İslami bir kökten dinci grubun varlığından haberdardı ama kendimizi Şah'ın halkın çoğunluğunun gözünde fazlasıyla popüler ve dolayısıyla politik olarak dokunulmaz olduğu konusunda ikna etmiştik. Ama general ısrar ediyordu. Sözlerime dikkat edin dedi ciddi bir şekilde. Şah'ın düşüşü sadece bir başlangıç olacak. Bu İslam dünyasının nereye gittiğinin bir göstergesidir. Öfkemiz çok uzun zamandır için için yanmakta. Yakında patlayacak. Yemek boyunca Ayetullah Ruhullah Hümeyni hakkında çok şey dinledim. Ferhat ve babası onun fanatik Şii yanını desteklemediklerini açıkça belirttiler. Ama Şah'a karşı kazanmış olduğu başarılardan etkilendiklerini de gizlemediler. İsmi Tanrı'dan ilham almış anlamına gelen bu kişinin 1902'de Tahran yakınlarındaki bir kasabada koyu Şii bir aileye doğduğunu söylediler. Hümeyni her ne kadar 1950'lerin başlarındaki Musaddık Şah mücadelesine karışmamaya özellikle dikkat ettiyse de 1960'larda faal olarak Şah'a karşı çıkmış ve aşırı eleştirilerinden dolayı önce Türkiye'ye ardından da Irak'taki kutsal Şii nehri Encef'e sürülmüş ve burada muhalefetin resmi lideri konumuna gelmişti. Buradan mektuplar, yazılar ve tape bantları göndermek yoluyla İranlıları direnmeye, şahı devirmeye ve dine dayalı bir devlet yapısı oluşturmaya teşvik etmişti. Ferhat ve ailesiyle yediğimiz o akşam yemeğinden iki gün sonra İran'dan bombalama ve ayaklanma haberleri geldi. Ayetullah Hümeyni ile mollalar yakında kontrolü ele geçirmelerini sağlayacak saldırıya başlamışlardı. Ondan sonra olaylar hızla gelişti. Ferhat'ın babasının sözünü etmiş olduğu öfke şiddetli bir İslami ayaklanma şeklinde patladı. Şah, Ocak 1979'da ülkesini terk edip Mısır'a kaçtı, sonra da kanser teşhisiyle New York'taki bir hastaneye yattı. Ayetullah Hümeyni'nin destekçileri onun geri dönmesini talep ettiler. Kasım 1979'da militan bir İslami grup Tahran'daki Birleşik Devletler Elçiliğini ele geçirip 52 Amerikalıyı 444 gün rehin tuttu ve Başkan Carter rehinelerin serbest bırakılmaları için pazarlık yapmaya çalıştı. Bu işe yaramayınca 1980'in Nisan ayında bir askeri kurtarma harekatını onayladı. Tam bir felakete dönüşen bu harekat aynı zamanda Carter'ın başkanlık tabutuna son çiviyi çakan çekiç oldu. ABD ticari ve politik gruplarınca uygulanan büyük baskılar kanser hastası Şah'ı Birleşik Devletler'den ayrılmak zorunda bıraktı. Tahran'dan kaçtığı günden beri sığınacak yeri bulmakta zorlanıyordu. Tüm eski dostları ona sırt çevirmişlerdi. Ama General Torrijos her zamanki şefkatini gösterip Şah'ın politikalarını hiç desteklememesine rağmen ona Panama'da sığınma hakkı teklif etti. Bu ülkeye gelen Şah yakın zamanda yeni Panama Kanal Anlaşması müzakerelerinin yürütüldüğü yere yerleşti. Mollalar ABD elçiliğindeki rehinelere karşılık Şah'ın geri verilmesini talep ettiler. Washington'da Kanal Anlaşması'na karşı çıkanlar Torrijos'u yolsuzluk, Şah ile işbirliği yapmak ve Amerikan vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmakla suçlayıp Şah'ın Ayetullah Hümeyni'ye teslim edilmesini istediler. Ne gariptir ki bu kişilerin çoğu daha birkaç hafta öncesine kadar Şah'ın en sadık destekçileri arasındaydılar. Sonunda Mısır'a dönmek zorunda kalan bir zamanların kralların kralı orada kanserden öldü. Doktorun tahminleri doğru çıkmıştı. Rakiplerinin çoğu gibi Maine'de, İran'da milyonlarca dolar kaybetti. Carter yeniden başkan seçilemedi. Rehineleri kurtarmak, mollaları devirmek, İran'a yeniden demokrasi getirmek ve Panama Kanalı meselesi düzeltme sözleri veren Reagan, Bush yönetimi başa geçti. Benim için alınması gereken dersler çok açık ve netti. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki rolünün gerçeğini reddetmeye çalışan bir ülke olduğunu şüphe götürmez bir şekilde ortaya koymuştu. Şah ve ona karşı kabaran nefret dalgası hakkında bu kadar yanlış bilgilendirilmiş olmamızı anlamak mümkün değildi. Maine gibi ülkede ofisi ve personeli olan firmalarda çalışan bizler bile durumdan haberdar olmamıştık. NSA ve CIA'in 1972'deki buluşmamız sırasında bile Torrijos'ça bilinenleri gördüklerinden ama kendi haber alma birimlerimizin hepimizi kasıtlı olarak yanlış yönlendirdiklerinden emindim. 21. Kolombiya, Latin Amerika'nın kilit taşı. Suudi Arabistan, İran ve Panama çekici oldukları kadar rahatsız edici örnekler olmakla birlikte aynı zamanda kuralın istisnası olarak da öne çıkıyorlardı. İlk ikisi büyük petrol rezervleri ve sonuncusu da kanalından dolayı alışılmışın dışındaydılar. Kolombiya'nın durumu ise daha tipik idi ve Maine oradaki muazzam bir hidroelektrik projesinin tasarım ve ana mühendislik firmasıydı. Pan-Amerikan ilişkilerinin tarihi üzerine bir kitap yazan Kolombiyalı bir profesör, bir zamanlar bana Teddy Roosevelt'in ülkesinin önemini anladığını söylemişti. Dediğine göre eski bir Rough Rider 1, 1898'deki İspanyol-Amerikan Savaşı'nda çarpışan 1. Amerikan Gönüllü Süvari Birliği'ne verilen at, çevirenin notu olan ABD Başkanı bir haritayı göstererek Kolombiya'yı Güney Amerika kemerinin kilit taşı olarak tanımlamıştı. Bu öyküyü hiçbir zaman doğrulamadım ama gerçekten de haritaya bakıldığında Kolombiya kıtanın tam üstündeki konumu ile sanki kıtanın geri kalanını yerinde tutuyormuş gibi görünür. Tüm güney ülkelerini Panama boynuna ve dolayısıyla Orta ve Kuzey Amerika'ya bağlar. Roosevelt Kolombiya'yı gerçekten bu şekilde tanımladı mı bilmiyorum ama ülkenin kilit niteliğini anlayan birçok başkandan sadece birisiydi. Birleşik Devletler yaklaşık 200 yıldan beri Kolombiya'yı bir kilit taşı ya da daha doğrusu ticari ve politik açıdan Güney Yarımküre'ye bir giriş kapısı olarak görmekteydi. 11. ayrımın sonu, sayfa 178.